Ayrım 10. Örümcek Ağı 124. sayfa. Onları gecenin damarlı ve parlak ışığı altında terasın en ucunda konuşurken izliyordum. Neredeyse isteksiz denebilecek halde konuşuyorlardı. Aralarda uzun ve sessiz duraklamalar oluyor, hiçbir gülümseme gölgesi göze çarpmıyordu. O her zamanki gibi bıçak sapı kadar ince ve dik duruyordu. Diğeri ise uzun boylu ve yapılı olmasına rağmen omuzları çoktan çökmüş, kendini zor ayakta tutuyordu. Gölgeliğin canlı hareketlerle sallanan kenarları onlara çarpıp duruyordu. Hoşça kal. Benim için oldukça geç. Bir şeye ihtiyacın var mı? Zaten her şeyi biliyorsun. Her şeyi gördün. Kendin halledebilirsin. Yarın görüşürüz. Kapıda duran asker böyle söyledi. Akılla parıldayan ve sansarlarınki kadar dar bir yüzü vardı. Elleri pürüzsüzdü. Hata yapmaktan korkan bir ses tonuyla önce öğrenci, sonra da arşivci olduğunu söylemişti. Bu portrelerle dolu kocaman odada yalnız kalmıştım. Günün son ışıkları yuvarlak antika çerçevelerden birinin içindeki kapalı bir kadının yüzünde parıldıyordu. Boynu ve omzu arasına yerleştirilmiş, rengi soluk bir çiçek ön plana çıkıyordu. Gümüş çerçevelere yerleştirilmiş arkadaş fotoğrafları masanın üstündeydi. Bunların dışında odada küçük masalar, raflar ve bir de piyano vardı. Asker öğleden sonra bana evi gezdirmişti. Labirent şeklinde koridorlar ve birbirinin içine geçmiş odalar vardı. Neredeyse her pencereden denize doğru inen, izdiham içindeki şehrin bir parçası karman çorman bir tablo gibi görünüyordu. Tam da o sabah izne ayrılmış bir temizlikçinin odasında kalacaktım. Odadaki dolap ve çekmeceler kilitli ya da içleri boşaltılmıştı. Duvarlarda nemden dallanmış çizgiler oluşmuştu. Yatak örtüsünün altında çarşaf yoktu. Asker hemen yorum yapmaya başladı. Çok güzel bir düşünce. Bir evde dört erkek. Hadi benim bir kıymetim yoksa üç erkek diyelim. Ve bu adam ne yapıyor? Evdeki tek işe yarar insanı, tek kadını izne yolluyor. Hem de kadın kendisinden izin istemediği halde. Atasözü çok doğru demiş. Tanrı'nın yarattığı her şey farklı bir beyne sahip. Sen biraz etrafı dolaş ama dikkatli ol. Ben yemeği kışla da yiyeceğim. Tozlu yataklar bekleyebilir. Sıradan bir asker değilim ben. Sen de öyle. Bizi kaşımaya çalışan kendi kaşınır. Adı ne? Vincenzo. Ama sadece teğmen diyebilirsin. Bu ona yeter. Yüzbaşı olarak emekli oldu. Ama kendine hala teğmen dedirtmek gibi bir şımarıklığı var. Biraz önce bahsettiğim herkesin farklı beyni olması konusu ama çok yürektendir. Sürekli sızlanıp durur fakat çok içten bir insandır. İnan bana 6 aydır buradayım ve her iki eli yerinde olduğu için her gün Tanrı'ya şükredip duruyor. Yoksa nasıl tıraş olacaksın? Bir düşünsene. Hala terasta ellerinde sigarayla yan yana duruyorlardı. Komik bir şekilde göbek ve midelerine kısa hareketlerle dokunuyorlardı. Hiç gülmüyorlardı ve artık konuşmuyorlardı. Birkaç saat dinlenme fırsatım oldu. Yorgunluk ve tüm o zehirli etkiler ortadan kaybolmuştu. Ama yine de kendimi düşmanca ve açıklanamaz bir hava içinde tutsak gibi hissediyordum. Tıpkı bir örümcek ağındaymışım ya da hiçbir kural tanımadan gittikçe yükselerek beni dünyanın karışık ve soğuk yüzünden uzaklaştıran bir sabun köpüğünün içindeymişim gibi. Ben de terasa çıktım ve ikisinden uzak olacağım bir köşeye gittim. Şehrin ışıkları çoktan yanmıştı. Eflatun gökyüzünün altında kıyı şeridine kadar çizgiler ve dalgalar halinde uzanan karmakarışık bir renk ormanı vardı. Ona bakıyordum. Eflatun'un karardığı yerde önce kafası, sonra omuzları ve en sonunda müthiş eli bir bulutun içine girmiş gibi yavaş ve yoğun bir şekilde örtülüyordu. Ufukta az da olsa görünen güneş hala saçlarındaki 3-5 kıvırcık tele vuruyordu. Tutsaklığımı daha sıvı ve ezici hissettim. Birden içimde kaçıp gitme arzusu belirdi. Ama yürümek değil. Gerçekten de tüm o ışıklar ve nefes arasından kaçıp gitmek. Oradan yok olmak istedim. Omuz omuza yürümeye başladılar ve sessizce terasta ilerlediler. Beyaz baston ve bambu kamış uyumlu bir şekilde hareket ediyordu. Teğmenin ani bir isteksizlikle dolan derin bir sesi vardı. sert aksanı kelimeleri bölüyordu. Birkaç metrelik çizgide dümdüz 3-4 sefer gidip geldiler. Ev sahibinin keli kabuk gibi parlıyordu. Arkadaş gibi durmuyorlardı. Birbirlerine bir kere bile içten ve sevgi dolu bir hareket yaptıklarını görmedim. Teğmen alçak sesle konuştu. Cesaretim var. Ama bir yandan da çok korkuyorum. Ona kırbaç darbesi bir kahkahayla karşılık verdi. Aralarındaki konuşmaları dinlememek için tedbirli davranıp salona döndüm. Odanın karanlığında pencereden hala deniz görünüyordu. Işıklı ağaçlardan oluşan iki büyük tepenin etrafında simsiyah uzanıyor ve mükemmel bir üçgen çiziyordu. Sonunda hareket edip en azından elektrik düğmelerini bulmaya karar verdim. Akşam yemeğinden sonra kızlar geldi. İki tanesi yemek yediğimiz yerin sahibi olan kadının kızlarıydı. Diğer ikisi de onların arkadaşlarıydı. Çok gençlerdi. Gözlüklü olan içlerinde en hareketli olandı. Sanki evi ezbere biliyorlarmış gibi hareket ediyorlardı. Hemen bardakları, şişeleri, buzu getirdiler. Bir dolaptan yastık çıkardılar ve mutfakla salon arasında yüksek sesle konuşarak gidip gelmeye başladılar. Ines, Candida, Michelina, Sara, beni çıldırtıyorsunuz. Koltuğun ucunda oturan Teğmen şikayet ediyordu. Nereye koşuyorsunuz böyle? Neden telaşlandınız? Hepiniz buraya gelin çabuk. Oturun. Viskisinin ardına gizlenmiş olan Fausto susuyordu. Her şeyi unutmuş bir hali vardı. Sen de bir şey söyle. Zavallılar seni o kadar çok beklediler ki, diyerek çıkıştı Teğmen. Kadınlar ne de olsa kadın. 4 yıl öncesinin kız çocukları. Neredeyse hiç tahammülüm yok onlara, diyerek homurdandı. Teğmen derin bir nefes alarak konuştu. Fausto, biz durabiliriz ama dünya durmuyor. Gözlüklü Ines elinde bir vantilatör ve uzun kablosuyla göründü. Biraz hava istemez misiniz? İnsan boğuluyor. Hadi ama hemen sünger gibi içmeye başlamayın. Aksi halde gideriz. Bir kahve daha ister misiniz? Çok cereyanda kalmıyorsunuz, değil mi? Sonra sesini alçaltarak iki koltuğa doğru yöneldi ve gülerek hızlıca konuştu. Fark ettin mi Fausto? Sara hala sana aşık ama kendini kaybetti zavallı kızcağız. Saç örgülü zamanlarında nasıldı, hatırlıyor musun? Hala öyle. Bugün kendine bir Fransız parfümü bile aldı. Ona güzel bir şeyler söyle Faust. Hadi bizi eğlendir. Yes, sen ne kadar boşboğaz birisin. Ne iyi arkadaş. Bir defa olsun sus ve diğerlerini çağır. Ne yapıyorlar orada? Teğmen bitap düşmüş halde sormuştu. Utanıyorlar dedi. Ines ayrılmadan önce ve vantilatörü yere bırakıp kaçarak uzaklaştı. Hala bakireler mi acaba? Diyerek ağzından kaçırdı Fausto. Teğmen hemen alçak sesle karşılık verdi. Yüzbaşı, delirdin mi sen? Nasıl böyle konuşursun? Dördü de çok saygılı ve iyi kızlar. Hatta ben Kandina'nın vaftiz babasını tanıyorum. Fausto eliyle bir jest yaparak Teğmen'in konuşmasını yarıda kesti. Merak işte, sormuş olmak için sordum. Ne düşünmemi bekliyordun? Kadınlar konu olunca konuşmak faydasız. Onlara dokunmak lazım. Arkadaşı sitem etmeyi sürdürdü. Fausto, 4 yıl öncesini hatırlamıyor musun? Kafeye giderken, bahçelerde dolaşırken bize eşlik ederlerdi. Biz de onlara dondurma ısmarlardık. Hepsi saçmalık. Kızların hepsi beni dikkatle inceleyerek içeri girdiler. Sanki benim kimin tarafında olduğumu anlamaya çalışan bir halleri vardı. Adamların karşısındaki kanepeye yan yana dizildiler. Birbirlerini dirsekleriyle dürtüp fısıldaşıp gülüşüyorlardı. Ve sonrasında hemen elleriyle ağızlarını kapatıyorlardı. İşte böyle daha iyi, dedi Teğmen. Yüzünde çok fazla yara izi yoktu. Sadece sağ gözünün üstünde eğriler çizerek uzanan kırmızı bir yara izi vardı. Siyah gözlükleri, büyük yüzünü ve etli burnunu daha da iri gösteriyordu. En ufak bir kelimede çenesi zorlanıyor ya da bir solungaç gibi aşağı düşüyordu. Ne yapalım kızlar? Hiçbir fikriniz var mı? Ama geçe kalmayalım. Yine hemen atladı. Oyun oynayalım. Evet, oyun. Kız gözlüklerini çıkarmıştı. Hepsi de yumuşak, sıcak yastıklara ve karşılarındaki erkeklere kayıtsızmış gibi oturuyorlardı. Tıpkı duvar kenarında durmuş, onlarca bıyıklı bakışa rağmen iri göğüsleri, dudakları ve yanaklarından dökülen düzgün bukleleri ile pencereden bakınan o tipteki kadınlar ve hanım ağalar gibiydiler. Sara'nın parmaklarıyla Fausto'nun bardağı sıkıca kavrayan sağ eline dokunduğunu gördüm. Başın mı ağrıyor? Bir şeye ihtiyacın var mı? Buz ister misin? Kocaman gözleri, soluk renkli ve yüz yuvarlak yüzünde daha da açılmıştı. Arkadaşları kanepede oturmuş onunla alay ediyorlardı. Yo, hayır, dedi Fausto, ses sert bir tavırla. Dudaklarının kenarında mekanik bir gülümseme belirdi. Diğer kızlar bağırmaya başladı. Hadi, oyun oynayalım. Oyun, oyun. Teğmen ellerini boşlukta sallayarak yalvardı. Bağırmadan Allah aşkına. Başım çok kötü. İstediğiniz her oyun olur ama yavaş olun. Yoksa hepinize iyi geceler. Bu gece radyoda bir komedi piyesi var. Yaramazlık yapmayın, aksi takdirde odama giderim. Sara eğilerek sordu. Ne oynamak istersin Fausto? Sen karar ver. Fausto güldü. Omuzları bir titremeyle öne düştü. Sadece bir oyun ama. Tanrım, körebe olsun. Dondurmalarımızı yemek için terasa çıktık. Hava çok sıcak ve nemliydi. Fıstık, krema ve fındık buzdolabında yumuşamış birbirine karışmıştı. Karışıma viski ekleyip sulandırdıktan sonra bardaklara koyup içtik. Ne kadar çok hayal kurardım, hatırlıyor musun? Hala kuruyor musun? Sara'nın sesi kontrollü ama bir o kadar da kararlıydı. Bir seferinde bana yatağının altında bir yaratık gördüğünü söylemişti. Çok küçük ve turuncu renkteydi. Hızla kaçmıştı. Sonra bir tavşan türü olduğunu düşünmüştüm. Ya da bir tesbih böceği. Tesbih böceği elbette. Başka ne cehennem olacak? Diyerek vurgusuz bir tonla itiraz etti Fausto. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Oysa Sara hatırlıyor dedi. Michelina espriyle karışık. Elindeki boş dondurma bardaklarını götürürken bir an durup lafa girmişti. Minyondu. Dişlerini hep göstermeye hazırdı. Ve diz kapakları çok iriydi. Sara kötü bir vicdan gibi her şeyi hatırlar ve bir saniye olsun kafasını dinlendirmez. Uzaktan Teğmen'in sesi duyuldu. Cadılık yapmayın. Hasırdan küçük bir kanepede uzanıyordu. Geceyi yönetmekten vazgeçtiği her halinden belliydi. Fausto eldivenli sol eliyle işaret ederek seslendi. Chico, buradayım. İyi, bir yere gitme, dedi yorgunca. Sara sanki ilk defa görüyormuş gibi bana baktı. Yüzünde üzgün bir gülümseme belirdi. Ellerini çenesinin altında birleştirmişti. Tırnakları çok düzgün kesilmişti. Ama elleri boğumluydu. Bu yüzden de onları sürekli saklamaya çalışıyordu. Neden ceketini çıkarmıyorsun? Hava çok sıcak, dedi Fausto'ya. Daha rahat etmek istemez misiniz? Ne kadar komiksin, dedi Fausto. Önümüzdeki sene üniversiteye başlayacağım. Kız hala sohbet etmeye çalışıyordu. Peki ya kız kardeşin? Candida restoranda annemle birlikte kasada durmaktan çok mutlu. Yakın zamanda evlenecek ev kızlarından. Zavallıcık. Fausto güldü. Neden zavallıcık ki? Tanrı'nın yarattığı işe yaramaz varlıklardan. Sara bu gereksiz konuyu konuşmaktan rahatsız olmuştu. Bir aşçıbaşıyla ya da büyük bir paşayla evlenecek. Onun için hepsi aynı. Her şeyin varacağı nokta bu. Oysa sen onun gibi değilsin, değil mi? Hayır, elbette hayır. Yeniden canlanıp ellerini yumruk yaptı. Fausto, bana üniversitede ne yapacağımı sormadın bile. Her halükarda bunu da bana söyleyeceğini iddiaya girerim. Kaba hödük. Kız güldü ama endişeliydi. Kısaca söyleyeyim, tıp. Memnun musun? Olmalı mıyım? Eğer olmalıysam memnunum. Ben başarılıyım gerçekten. Bunu herkes söylüyor. Diğer kızlara benzemiyorum. Ve neden tıp seçtiğimi senin bilmen gerek. Diğer kızlar salondaki vantilatörün etrafında toplanmış, fısıldığıyla konuşarak sırayla rüzgara boyunlarını uzatıyorlardı. Bardağım boşaldı Sara, diyerek kızdan uzaklaştı ve hemen parmaklarını şıklatarak bana seslendi. Chico, 10 dakika sonra beni uyumaya götür. Dünya çöküyor sanki. İçeride oturamaz mıyım? Sadece bir an için. Beni anlıyorsunuz değil mi efendim? Yeniden kıpırdarsan başın belada demektir. Kız elinde 3 bardakla döndü. Dikkatle içiyordu. Ama yüzünü buruşturmaya engel olamadı. Sen tanıdığım en şık ve zarif erkeksin. Tam bir beyefendi. Yemin ederim Fausto, senden daha çekici ve etkileyici biri yok. Allah Allah. Fausto savunmasız bir gülümsemeyle yelkenlerini suya indirdi. Bardağını kaldırdı. Sara heyecanlanmıştı. Ah evet. Şerefe kadeh kaldıralım. Şerefe. Kızlar vantilatörün yanından hiçbir hareket yapmadan dikkatli bir şekilde bizi izliyorlardı. Sarı endişeli bir şekilde sordu. Neye kadeh kaldırıyoruz? Sen seç. Bu işi sana devrediyorum. Böylesi daha iyi dedi Fausto. Teğmenin sarhoş sesi duyuldu. Hiçbir şeye. Hiçbir yere gitmeyen hiçbir şeye. Bildiğimiz o büyük ananın kızı olan bu hayata. Sara Fausto'nun bacağına parmağıyla dokunarak ekledi. Oysa ben sana içiyorum. Sana ve tüm o ümitlerine. İster misin? Fausto ise amin diyerek içkisini bitirdi. Gitme vakti efendim diyerek araya girdim. Kız tekrar konuşmaya başladı. Hafifçe titriyordu. Ve konuşmaya başlar başlamaz kelimeler boğazında düğümlendi. Fausto, sana bunu şimdi söylemek zorundayım. Dinle beni, şimdi. Oysa ben susmanı istiyorum. Anladın mı? Sus. Allah aşkına. Fausto kafasını sert bir şekilde eğdi. Kızın parıldayan gözleri bir an için kapandı. Sonra daha alçak gönüllü ve yorgun bir bakışla tekrar açıldı. Alçak sesle konuştu. Bana en azından neden geldiğini söyle. Kimsenin buna inancı kalmamıştı. Vincenzo'nun bile. Bana telefon ettiğini, konuştuğumuzu biliyordum. Ama buraya gelmek... Fausto gülerek karşılık verdi. Zavallı Teğmen. Bir zamanlar yüzü hala gülüyordu. Oysa şimdi gülmeyi bilmiyor bile. Sadece burnundan sesler çıkarıyor. Neden geldin? Öylesine mi? Hiçbir şey için mi? Sakin ol Sara. Kız kardeşin ve arkadaşların seni tenkit edecekler. Seninle alay edecekler. Hadi canım. Kim tenkit edecekmiş beni? Kim? Kim benimle alay edecek? Benden ne kadar korktuklarını bilsem, iyi de yapıyorlar. Kız sinirden kızarmıştı. Hadi lütfen cevap ver. Neden geldin? Hiçbir şey için. Madem bu kadar merak ettin, hiç. Hiçbir şey için. Öylesine. Ama yeter artık. Başka soru yok. Fausto boşlukta kolumu arayarak ayağa kalktı. Ve böylece konuşmayı bitirdi. Candina'nın telefonda annesini sakinleştiriyordu. Kısa süre sonra eve döneceklerdi. Daha gece yarısı bile olmamıştı. Yenilen dondurmanın ne kadar korkunç olduğunu eklemeden de edemedi. Vedalaşma faslına gelindiğinde herkes yeniden neşeli tavırlara büründü. Gece geç vakit yatağımda yatarken boğuk nefes alışlar duydum. Sonra sesler banyodan koridora doğru uzaklaşarak yavaş yavaş kayboldu. Hiç şüphem yok ki bu Teğmen'di.